Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından yayınlanan yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra bizler yine sizlerin karşınızda olmaktan dolayı tarifsiz mutluyuz. Bu hafta da sizlerle şöyle 1,5 saat civarında sohbet etmeye, biraz eski defterleri karıştırmaya, eski sandıkları karıştırmaya, eski dedikoduların, eski havadislerin kapısını aralamaya çalışacağız. Sevgili dinleyiciler, meşhur bir atasözü vardır. Söz gümüşse sükut altındır demişler. Bu atasözü hemen herkes için caridir, ancak politikacılar bundan müstesnadır. Yani bu atasözü, söz gümüşse sükut altındır atasözü, pek politikacılar için cari değildir, muteber değildir. Daha çok laf ile icrayı sanat eder politikacılar ve onlar için hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır atasözü caridir. Vaka politikacıların konuşmaları anlaşmaktan çok, hani insanlar konuşa konuşa anlaşacak ya, ama politikacıların konuşmaları anlaşmaktan ziyade münakaşa etmek ya da bozuşmak için bir vasıtadır. Burada sizlere 1946'da çok partili hayata girişimizden bu yana tanınmış politikacıların iz bırakmış sözlerinden birkaç tanesini nakletmeye çalışacağız. Hoş sözler bunlar. Bunların bazısı bir nükte olarak hatırlarda. Yüzleri gülümsetiyor. Kimisi bir tabir olarak hafızalarda yer ediyor. Kimisi de zamanında çok uzun münakaşalara yol açıyor. Ama hemen hepsi de gününü aşmışlar. Tabir yerinde ise iç politika sözlüğüne geçmişler. Mesela 1948'lerde bir başbakan vardı, Hasan Saka. Muhalifleri bunun istifa etmesini, çekilmesini istemişlerdi. Çekil, çekil demişlerdi. O da bunlara karşı çekildim, 80 okkayım şeklinde cevap vermişti. Malum çekilmek kelimesi hem istifa etmek hem de tartılmak manasına geliyor. İşte o zaman Hasan Saka da eski adam tabii, Türk dilinin inceliğinden doğan bir nükteyle bunlara cevap vermiş. Bu da hala hatırlanır. Çok partili hayata geçiş devrinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ilk muhalefet sloganlarından biri, Halk Partisi milletvekillerinden Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'na aitti sevgili dinleyiciler. Karaosmanoğlu, Halk Partisi iktidarına karşı 1945 yılının Ağustos'unda aydınlar diktatörlüğü tabirini ortaya atmıştı. Bu tabir daha sonra Demokrat Parti hareketinin halk kitlelerine yayılmasında kullanılmış, önemli bir rol oynamıştı. Yine bu devirde sevgili dinleyiciler, daha sonra başbakanlık yapan ve öldürülen Nihat Erim'in hürriyetlerin üzerine şal örtmek sözü çok meşhur oldu. Ve kendisine şalcı Nihat demeye başladılar. Bu şekilde anılmaya başlandı. 1946 yılının Mayıs aylarında Ulus Gazetesi'nde bir yazı yazmıştı Nihat Erim ve şiddetli münakaşalara yol açmıştı. Orada diyordu ki sosyal bünyede derin rahatsızlıklar müşahede edildiği zaman bunu gidermenin yolu bir müddet için hürriyet ilahının üzerine bir şal örtmek, yukarıdan aşağı bir otorite tesis eylemektir demişti. Bu da o zamanlar çok münakaşalara yol açmış ve kendisine daha önce de söylediğim gibi şalcı Nihat denmesine sebep olmuştu. Bu Nihat Erim daha sonradan başbakan oldu. Yine ilgi çekici bir tesadüf, daha doğrusu dikkate değer bir emare. Aradan çeyrek yüzyıl geçtikten sonra Nihat Erim'in bir başka sözü yine aynı yönde münakaşalara yol açmıştı sevgili dinleyiciler. Türk iş politik hayatında 12 Mart devri diye bilinen bir devir var, 1971 sonrası. Bu 27 Mayıs inkılabının getirdiği 1961 anayasasının değiştirilmesi konusu gelmişti siyaset gündemine. İşte o zaman Başbakan Nihat Erim bu anayasa lükstür demişti. Nihat Erim vaktiyle Halk Partisi'nin ileri gelenlerindendi ve hürriyetlerin üzerine şal çekmekten, şal örtmekten bahsediyordu. 1971 yılına geldiği zaman da 1961 anayasasının lüks olduğunu söylüyordu. 1961 anayasasının malum alameti farikası çok hürriyetçi, çok hürriyetler bakımından oldukça ileri bir anayasa olmasıdır. Vaka şunu da anlamak mümkün değil. 1961 anayasası Demokrat Parti'ye karşı Halk Partisi'nin bir tepkisi neticesinde, reaksiyonu neticesinde ortaya atıldı ve tabiri caizse 1961 anayasasını Halk Partisi yaptı. Bir Halk Partili'nin de bu anayasa lükstür demesi garip. Nihayet bu Nihat Erim yıllar sonra 1977 yılının Ağustos'unda bir panel düzenlenmişti. Gelişmekte olan ülkelerde demokrasi meseleleri diye. Orada Profesör Tarık Zafer Tuna'ya, meşhur anayasa profesörü, kendisine bir soru sormuştu. Bu lüks anayasa ile ilgili. O da onun üzerine şu açıklamayı yaptı. Ben bu anayasaya lükstür demedim. Bu ortam, bu coğrafyada bu anayasa lükstür dedim diyerek bu sözü tevil etmeye kalktı Nihat Erim. Ancak bu lüks anayasa tabiri Nihat Erim'in ağzında siyaset sözlüğümüze de geçmiş oldu. Evet, hürriyetlere şal ve lüks anayasa tabirlerinin yanı sıra İsmet İnönü de demokrasiye paydos tabirini Menderes'e karşı kullandı. Başvekil Menderes'in İzmir konuşmasına cevap verdi İnönü. 22 Eylül 1958'de İstanbul'da cevap verdi ve dedi ki demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti Genel Başkanı'nın gücü yetmeyecektir. O tabir, o tarihten sonra demokrasiye paydos tabiri de iş politika sözlüğümüze girmiş oldu.
Çalayım da zar zar ağlayım. bir mendiller gözyaşımı sileyim aman aman aman. Bir mendiller gözyaşımı sileyim aman.
Evet sevgili dinleyiciler, dilin kemiği yoktur demişler. Biz de sizlere bu programda yaklaşık 50 yıllık siyaset tarihimizde politikacıların bu dilin kemiği yoktur asasözüne uygun olarak sarf ettikleri incileri anlatmaya çalışıyoruz. Öyle inciler ki bunlar bir kere söylenmiş, kimi zaman şiddetli münazaralara yol açmış, kimi zaman insanları güldürmüş ama siyaset tarihi sözlüğümüze de girmiş. Mesela küçük Amerika tabiri. Bunu Celal Bayar meşhur etti sevgili dinleyiciler. Ama bu sözün de isim babası yine Nihat Erim. Nihat Erim 1949 yılında İzmit'te bir konuşma yapmıştı. O konuşmasında dedi ki eğer dedi bir dış felakete uğramazsak dedi işte Rusya'yı falan kastediyor. Ben dedi bu memleketin geleceğinden dedi çok ümitliyim dedi. Yakın bir gelecekte dedi Türkiye dedi küçük bir Amerika haline gelecektir. İşte bu tarihten sonra küçük Amerika tabiri oldukça yayıldı. Aynı tabiri birkaç sene sonra 1952 yılında Demokrat Parti başa gelmişti. Onun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, daha doğrusu o zamanki ismiyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'da söylemişti. Samsun'da Verem Hastanesi'nin temel atma merasiminde bir konuşma yapmıştı. Orada da bu gidişle 10 yıl sonra Türkiye küçük bir Amerika olacaktır diyordu. Bu tabir 1952'de söylenmiş. 52'den onu eklerseniz 62 yıl eder. 1962'de Türkiye küçük Amerika olmadığına göre, bugün de küçük Amerika olmadığına göre, neyse bizim sabrımız var. Er geç Türkiye küçük Amerika olacaktır. Sabırla bekliyoruz. Ömrümüz vefa etmese de çocuklarımız, torunlarımız görürler. Cumhurbaşkanı, yani o zamanki yine adıyla Reis-i Cumhur Celal Bayar, 1957 yılında İstanbul'da Taksim Meydanı'nda bir konuşma yapmıştı. Orada da küçük Amerika'dan bahsetti ve yeni bir müddet verdi. Biz, dedi, memleketimizde Amerikalıların ilerleyişini takip ediyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Öyle ümit ederiz ki, demişti Celal Bayar, 30 sene sonra bu mübarek memleket 50 milyon nüfusu ile küçük bir Amerika olacaktır, demişti. 57'de 30'u eklerseniz buna 87 ediyor. 87'de de pek küçük Amerika olmadı. Yani Özal'ın arzusu da belki buydu ama. İşte bu Bayar'ın sözleri sevgili dinleyiciler, Celal Bayar'ın bu sözleri, Türk iç politikasında uzun yıllar öylesine yer etti ki, silahlı banka soygunları artınca, çeşitli suçlar artınca, 1961 yılında Cumhuriyet gazetesinde Ali Ulvi bir karikatür yaptı. Bu karikatürde Nihat Erim'le Celal Bayar'ın bu sözlerini işlemiş, altına Türkiye bir gün küçük Amerika olacaktır diye yazmış. Evet, Türkiye sosyal refahı, insan hakları, demokrasisiyle Amerika olmadı ama işte suç oranının yüksekliğiyle, efendim materyalist arzularıyla yavaş yavaş küçük Amerika olma yolunda. Evet sevgili dinleyiciler, çok partili hayata 1946'da geçtik. Bundan sonra ilk büyük siyasi buhrana Recep Peker sebebiyet verdi. Recep Peker Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin başbakanıydı. Psikopat diye bir söz sarf etti Recep Peker. 1947 yılında bütçe müzakereleri oluyordu. Demokrat Parti adına Adnan Menderes hükümeti sert bir şekilde tenkit etmişti. Recep Peker hemen arkasından mecliste Menderes'e ağır bir dille karşılık verdi ve onun tenkitlerini mariz bir psikopat ruhun ifadesi olarak nitelendirdi. Bunun üzerine Demokrat Parti milletvekilleri meclisi terk ettiler. Ve bu ilk büyük siyasi buhranı gidermek için zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü aracılık yapmak zorunda kaldı. Ama iktidarla muhalefet arasındaki gerginlik yine de sürdü sevgili dinleyiciler. Aynı yıl Demokrat Parti Recep Peker'in çekilmesini istedi. Ve aynı gün mecliste Demokrat Parti'nin sözcüsü Profesör Fuat Köprülü uzun süre üzerinde konuşulan şu sözünü söyledi. Tarih, dedi, Recep Peker kabinesinin istifasını bu kabinenin ilk ve son hizmeti olarak kaydedecektir, dedi. Yeri gelmişken bir başka meclisi terk hadisesiyle de Demokrat Parti iktidarı devrinde karşılaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Toplantı ve yürüyüş, gösteri yürüyüşleri kanunu var. O kanunun kabulü 1956 yılıdır. Bunun kabulü üzerine muhalefet partileri meclisi terk etti. Tekrar 10-15 gün sonra meclise döndüler. Bunun üzerine Başbakan Rahmetli Menderes, ne oldu? Tıpış tıpış döndüler, dedi. Bu yazıldı ve bu söz tenkitlere yol açtı. Adnan Menderes daha başka unutulmaz sözlerinde sahibidir sevgili dinleyiciler. Millet Meclisi'nde 23 Ocak 1956'da bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmada muhalefetle beraber üniversitenin de basının da hükümete cephe aldığını öne sürmüştü. Ve Adnan Menderes konuşmasını şu meşhur cümlesiyle bitirmişti. İstersek bugün çanlarına ot tıkayabiliriz. Adnan Menderes'in çok tenkitlere uğramaya başladığı sırada Demokrat Parti meclis grubunda söylediği bir söz var. O da, siz isterseniz, diyor Demokrat Parti'nin meclis grubuna, İsterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz, diyor. Bu da politika hayatının unutulmaz hatıralarından birisi oldu. Tabii burada Menderes'in demek istediği Demokrat Parti'nin meclisteki gücünü göstermekti. Fakat bu da tabii başka taraflara çekildi ve Menderes'in sonu oldu. İç politikada uzun çalkantılara yol açan bir vatan cephesi sözü vardı. Bu da Başbakan, o zamanki ismiyle Başvekil Menderes tarafından 12 Ekim 1958 tarihinde ortaya atıldı. Demokrat Parti'nin Manisa İl Kongresi'nde ortaya atıldı. Menderes dedi ki, politika ve ihtirastan vareste vatandaşların kin ve husumet cephesine karşı bir vatan cephesi kurmalarını istedi. Böylece vatan cephesi tatbikatına geçildi. Ve bu cepheye katılan vatandaşların adları radyoda yayınlanmaya başladı. Ve 27 Mayıs inkılabından sonra Yassıada davalarından birisine işte bu hadise mevzu oldu. Halka yönelik bu vatan cephesi hareketine benzer fakat bu defa siyasi kadrolara yönelik ikinci bir cephe hareketi var. O da 1973 seçimlerinden sonra Ecevit hükümetinin çekilmesiyle Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel tarafından oluşturuldu. Milliyetçi cephe. Solcular buna MC derlerdi. MC hükümeti. İşte bu hareketin neticesi olarak 4 parti, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bir koalisyon hükümeti kurdu. İşte bu hükümet siyasi tarihimize türlü nükteleriyle MC hükümeti olarak geçti. Birinci Süleyman Demirel hükümetinde Faruk Sükan İçişleri Bakanı'ydı sevgili dinleyiciler. Anarşik hadiselerin tahkikatıyla ilgili 7 Mayıs 1966'da ve Türk siyasi tarihinde ilk defa polis geceleyin Millet Meclisi'nde arama yaptı. İşte bunun üzerine İnönü şu meşhur sözü söyledi. Eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz. Faruk Sükan'ın da iki sözü var. Politik arenasında şimşekleri üzerine çekti ve yıllar yılı yankılandı sevgili dinleyiciler. Faruk Sükan 5 Şubat 1968'de mecliste Türkiye İşçi Partisi'ne çattı. Bu partinin Suriye Bağız Partisi ile münasebet kurduğunu öne sürdü ve Türkiye İşçi Partisi'nin hareketlerini yakından izlediklerini belirtti ve dedi ki bilimsel sosyalistlerin nefes alışlarını bile biliyoruz demişti. Evet, böylece solcuların nefes alışlarını bile dinleyen İçişleri Bakanı diye ün yaptı Sükan. Daha sonra muhalifleri tarafından bir ortaya adalet önünde hesap verme, adalet önüne çıkarılma talepleri oldu. Buna karşılık Faruk Sükan, ben mahkemeye kübrada hesap veririm dedi ve bu da oldukça meşhur oldu.
Bir çare kalpler, bir
Evet sevgili dinleyiciler, politikacıların incilerini size nakletmeye devam ediyoruz. Her devrin başlıca mevzularından birisi hayat pahalılığı malum. Bu 1957 yılında mecliste de münakaşalara yol açmıştı. Muhalefet hayat pahalılığından yakındı. Buna karşılık Demokrat Parti sözcüleri hayat seviyesinin yükselmesi tabirini buldular. Bu da politikacının dilinden karikatürcünün fırçasına kadar çok bol malzeme oldu sevgili dinleyiciler. 1957 yılında mecliste Hürriyet Partisi vardı. Onun milletvekili Emrullah Nutku, sizin lügatinizde pahalılığın ismi hayat seviyesinin yükselmesidir diyerek hükümeti taşa tuttu. ...14 Mayıs 1950'de malum büyük bir ekseriyetle Demokrat Parti iktidara gelmişti. Seçimler yapılmıştı, genel seçimler. 3 Eylül 1950'de de belediye seçimleri yapılmıştı. Onları da hep Demokrat Parti kazanmıştı. Bunun üzerine Başvekil Adnan Menderes şu meşhur sözünü söyledi. Türk milleti dedi, Halk Partisi'ni 14 Mayıs'ta iktidardan tasfiye etmişti. 3 Eylül'de de muhalefetten tasfiye etti. Türk siyasi tarihinde, Türk siyasi sözlüğünde bir kökü dışarıda tabiri var. Bunu da Menderes yerleştirmiştir sevgili dinleyiciler. Daha 30 Mart 1951'de hükümet programı mecliste okunurken Menderes şöyle demişti. Kökü dışarıda olan teşkilatın faaliyetini fikir hürriyeti çerçevesi içinde mütalaa etmek ve müsamaha ile karşılamak bizim için mümkün değildir demişti. İşte o tabirden, o tarihten itibaren kökü dışarıda tabiri siyaset tarihi sözlüğüne girdi. Sahte evliya tabiri de Menderes'e aittir sevgili dinleyiciler. 23 Mayıs 1952'de Demokrat Parti Konya İl Kongresi'nde konuştu Menderes ve İnönü'nün gezilerine ve bu gezilerde yaptığı konuşmalara değindi. Dedi ki Menderes, bu memlekette artık sahte evliyalara inanacak kimse kalmamıştır demişti. Yine Hafıza-i Beşer nisyan ile malüldür atasözünü iç politikaya taşımıştı Adnan Menderes. Ve bunun Adnan Menderes'in yani gönül verdiği ve en çok kullandığı tabirlerden birisi ise nurlu istikbal sözüydü. Evet sevgili dinleyiciler, 27 Mayıs 1960 inkılabının öncesindeki çalkantılı devrede muhalefet lideri İsmet İnönü o devirin iktidar sorumlularına karşı bir takım sözler sarf etti ve bunlardan en meşhur iki tanesi vardır. Bunlardan biri suçluların telaşı içindesiniz diyerek karşısındakileri suçlamıştı İnönü. 18 Nisan 1960 gününde mecliste meşhur tahkikat komisyonunun kurulması müzakere edilirken İnönü konuşmasının bir yerinde dedi ki biz demokratik rejimi kurduk dedi. Bu demokratik rejimi istikametinden ayırıp baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir dedi. Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam. İşte İnönü'nün sizi ben bile kurtaramam sözü bilhassa 27 Mayıs'tan sonra çok meşhur oldu. Millet herkes dedi ki ihtilalcilerle, darbecilerle İnönü dirsek teması halindeydi ve İnönü hadiseyi bildiği için önceden kendince hükümete gözdağı veriyordu dediler. İşte bu sizi ben bile kurtaramam sözü daha sonra da başka vesilelerle kullanıldı. Evet İnönü'nün siyaset tarihi sözlüğümüze kazandırdığı pek çok tabir, pek çok söz vardır sevgili dinleyiciler. Tabii eski politikacı, kurt politikacı eski tabirle. 27 Mayıs ihtilalinden sonra kuyudan adam çıkartmak tabirini de getirdi İsmet İnönü siyasi edebiyata. İç politikada 1969 yazında başlıca tartışma konusu eski Demokrat Partililerin siyasi haklarının geri verilip verilmemesiydi. Bununla ilgili bir siyasi aftı. İşte bu sırada İnönü Bayar görüşmesi gerçekleşti. Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüydü 14 Mayıs 1969'da. Ve siyasi kuvvetler için silahlı kuvvetler içinde bir kaynaşma olduğu haberi yayıldı. Celal Bayar'ın affına taraftar olan İnönü'nün kuyudan adam çıkarmaya uğraşıyoruz dediği yazıldı ve tartışma konusu yapıldı. İşte bu tarihten itibaren kuyudan adam çıkarmaya uğraşıyoruz sözü meşhur oldu. İnönü 1968'de başlayan öğrenci olaylarıyla ilgili de meşhur bir söz söylemiştir. Boykot neyse işgal de odur demişti. Bu da tabii münakaşa mevzu olmuştu. İnönü daha sonra bu sözlerim istismar edildi dedi. Ben boykotu da işgali de aynı mahiyette yani zararlı olmakta aynı gözle görürüm dedi. Ve daha sonra da şunları ekledi. Boykot neyse işgal de odur. Aynı hastalıktan geliyor. Aynı derin tesirlerden geliyor. Kanaatindeyiz dedi. İnönü'nün dış politikaya dönük iki sözü de yankılar uyandırmıştı zamanında sevgili dinleyiciler. Kıbrıs buhranının bütün şiddetiyle sürdüğü sıralarda 1963 yılında bir gazeteci çizmenizi ne zaman giyeceksiniz şeklinde bir soru sordu İnönü'ye. O da çizmem yok aklım var diye cevap verdi. Yani artık işler kaba kuvvetle, ordu gücüyle, silah zoruyla olmaz demek istedi. Bu çizmem yok, aklım var sözü de Kıbrıs sebebiyle ortaya atıldı ama ondan sonra da epey bir söylendi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'ın bir mektubu var İnönü'ye. 1964 yılında yazdığı bir mektup. Bu mektuba İnönü de cevap verdi. Bu da tabii yeni münakaşalara, yeni gelişmelere yol açtı. İşte bu arada İnönü bir konuşmasında yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de bu dünyada yerini bulur sözünü sarf etti. Bu da yıllar boyu unutulmadı ve bir sloganmış gibi sık sık kullanıldı. İnönü'nün sık sık kullandığı ünlü sözlerden bir tanesi de hadi canım sendeydi. Evet bir de ortanın solu tabiri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin solculuğu efendim yarım yüzyılı, 70 yılı aşan bir zamandır münakaşa ediliyor. Ama asıl fırtına 1960'lardan sonra İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solunda bir partidir demesiyle koptu. Çok kişi zanneder ki bu ortanın solu tabirini ilk kez İnönü kullanmıştır. Hayır, aslında bu tabir İnönü'ye ait değildir. Bu sıfatı Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalifleri vermiştir. Malum 12 Ağustos 1930 tarihinde Cumhuriyetçi Serbest Fırka kuruldu. Bu partinin kurulmasıyla beraber Atatürk'ün bir takım arkadaşları bu yeni partiye geçtiler. Bunun neticesinde de Büyük Millet Meclisi'nde iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi ile muhalefetteki Serbest Fırka arasında sert münakaşalar başladı. İşte bu münakaşaların birinde Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin başı İnönü ile Serbest Fırka'nın genel başkanı Ali Fethi Okyar meclis kürsüsünde kapıştılar. Bugün meclis zabıtlarından okuyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni Fethi Okyar devletçiliği sebebiyle tenkit ediyor. Biz diyor liberal tabiatlı bir fırkayız ama Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solu tabiatında bir fırkadır diyor. Ve ortanın solu tabirini ilk kez kullanıyor. Tabii Atatürk henüz sağ olduğu için ve Cumhuriyet Halk Partisi onun kurduğu bir parti olduğu için sosyalist diyemiyor. Ancak ortanın solu diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktisadi söylemlerini, fikirlerini ifade etmeye çalışıyor. Bu hadisenin enteresan yönü, o günlerde Atatürk henüz hayattaydı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. Ertesi günü bütün gazetelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solunda bir parti olduğu iddiası yer aldı. Fakat Atatürk bunu tekzip gereğini duymadı. Demek ki ortanın solu tabiri Halk Partisi tarafından da kabul gördü, kanaati uyandı. O zamanlar hiçbir tepki uyandırmayan bu tabir yıllar sonra İnönü tarafından tekrar edilince kızılca kıyamet koptu sevgili dinleyiciler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solu Moskova yolu haykırışlarıyla, sloganlarıyla karşı karşıya kaldı. Zamanla bu ithamlar o kadar ileriye götürüldü ki ahir ömründe İnönü'nün komünist olup olmadığı bile münakaşa edilir hale geldi.
Thank you.
bu sevdalar hep yalan. Yar ellerde zevk el almış. Unut diye haber salmış. Unut diye haber salmış. Ben nasıl
adamın birisi tam tertip kafayı tütsülemiş sevgili dinleyiciler. Sonra meyhaneden çıkmış, evine giderken bir sokağın ortasında durup sallanmaya başlamış. Tabii bu hal polisin dikkatini çekmiş. Sarhoşa sokulmuş sormuş, hey ahbap demiş. Burada durup demiş, ne bekliyorsun böyle demiş. Adam böyle yan gözle süzgün bir bakışla bakmış, güçlükle cevap vermiş. Bey kardeşim demiş, evler demiş birer birer önümden döne döne geçiyorlar demiş. Bizim eve gelsin de rahatçacık girivereyim diye bekliyorum demiş. Paris malum gönül memleketi. Böyle aşkın, muaşakanın yaygın olduğu bir memleket. Yasak aşkların da yaygın olduğu bir memleket. Burada işte Paris'te bir adam bir berber dükkanına girmiş. Sormuş sırada demiş kaç kişi var demiş. Berber 3 kişi demiş. Pekala daha vakit var demiş gitmiş. Başka gün tekrar gelmiş. Sırada kaç kişi var diye sormuş. Bu sefer berber 4 kişi var demiş. Aa bu kadar bekleyemeyeceğim demiş. Yine çıkıp gitmiş. 3. defa bu hadise yine aynı şekilde tekrar edince berber sinirlenmiş, çırağını çağırmış, çabuk demiş. Şu adam kimdir, nereye gidiyor, takip et de bana söyle demiş. Çırak yarım saat sonra dükkana dönmüş, ustası sormuş. Öğrendin mi demiş, kimmiş demiş, nereye gitmiş demiş. Çırak önüne bakmış, vallahi doğru sizin eve gidiyordu efendim demiş. Evet, çok uzun boylu birisiyle çok kısa boylu birisi arkadaşmış. Kısa boylu uzun boyluna demiş ki, birader demiş, halimi sorma demiş, gırtlağıma kadar demiş, borç içindeyim. Uzun boylu ne demiş? Aman kardeşim demiş, şükret ki boyun kısa demiş. Ya benim gibi uzun boylu olsaydın ne yapardın? Adamın birisi Liceli, Diyarbakırlı bir müddet İstanbul'da hamallık etmiş. Sonra memleketine dönmüş. Arkadaşları sormuşlar, söyle bakalım demiş. İstanbul'un neresini beğendin, nesi meşhur demiş. E adam hamallık yapmış senelerce İstanbul'da. Ne gördü ki? Hanıyla hamamı demiş. Tabii bu izahatı dinleyenlerden birisi sonradan İstanbul'a gelmiş. Birkaç hafta içinde mevcut parasını tüketmiş. İş bulmak için birkaç yere başvurduysa da muvaffak olamamış. Açlıktan dermansız sokaklarda gezerken bir muhallebici dükkanının vitrininde böyle efendim başları yere değmiş haşlanmış tavukları, fırınlanmış muhallebileri, yeşil fıstıklı baklavaları görünce dizlerinin bağı çözülmüş oracağa yıkılıvermiş. İçerideki müşterilerden birisi adamın bu halini görünce muhallebiciye sormuş. Baksana demiş. Şu adam demiş neden oraya yıkıldı? Hasta mıdır nedir anlayıver bakalım demiş. Dükkancı dışarı çıkmış. Bakıp gelmiş açlıktan efendim demiş. Hay Allah demiş zavallı adam demiş. Al gel şu herifi de demiş. Önüne bir okka baklava koy yesin demiş. Neyse adamcağız mecalsiz içeri girmiş. Önüne konan böyle dolu bir tabak baklavayı birer birer yedikçe yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış. Gözleri açılmış. Neyse 6. baklava da düzelmiş. 10. da dirilmiş. 12. de binek taşına dönmüş. Baklavayı ısmarlayan adam sormuş. Nasıl demiş, doydun mu demiş, halinden memnun musun demiş. Adamcağız, çivesi de bozuk, vallah beyim çok memnunum demiş. Peki bu yediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun demiş. Vallah beyim bu ya handir, ya hamamdir. Yaşlı bir karı koca, işlerini gördürmek için evlerine genç bir kız almışlar. Bir müddet sonra kız düşünceli bir halle efendilerinin karşısına gelmiş. Affedersiniz demiş. Ben artık demiş sizlerden ayrılmaya mecburum. Gideceğim demiş. Niçin evladım demişler. Ne oldu demişler. Biz seni evladımız gibi seviyoruz. Neden gidiyorsun diye sormuşlar. Efendim demiş. Beni demiş her pazar gelip gezmeye götüren delikanlı var diye demiş. Demiş. Ondan demiş, başımızdan demiş, bir iş geçti demiş, bir çocuğum dünyaya gelecek. Artık demiş, benim bu evde kalmam doğru olmaz demiş. Karı koca işinden çok memnunlar kızın tabii. Evden ayrılmasına razı olmamışlar. Birbirlerine bakmışlar, gözleriyle anlaşmışlar. Sonra kadın demiş ki, aman yavrum demiş, sen bizim evladımızsın demiş. Senin çocuğun bizim çocuğumuz demektir. Sen üzülme demiş hiç. Bunun için gidilir mi demiş. Neyse. Aradan bir sene geçmiş. Kız mahcup yine hanımın karşısına çıkmış. Ah efendim demiş. Bu sefer demiş yine bir şanssızlık oldu demiş. Hani beni bir bahriyeli ahbabım var diye demiş. Maalesef ondan da bir çocuğum olacak demiş. Bu sefer mutlaka gitmeliyim artık burada kalamam demiş. Karı koca gene aralarında fiskoslu bir görüşme yapmışlar. Bak kızım demişler bu şey hizmetçiye. Senin evladın bizim de evladımızdır. Ola ki başına bir iş gelmiş demişler. Müteselli ol, üzülme. Senin çocuğuna biz kendi çocuğumuz muamelesi yaparız demişler. Olmuş iki, bir de kız. Neyse bir sene sonra bu hizmetçi kız tekrar gelmiş. Ben demiş, evden ayrılmak zorundayım demiş. Neden demişler? Vallahi demiş, ben sizin evinize iki kişiye bakmak üzere geldim. Şimdi siz 4 kişi oldunuz demiş. Ben bu kadar insana bakamam demiş. Bu baştaki anlaşmamıza aykırı demiş. Patrikhane papazın birini yeni bir kiliseye göndermiş. Rahip vazifesi başına gelir gelmez ilk iş olarak zangocu çağırmış. Bura ne yerdir kırak kıyak yerdir demiş. Zangoç cevap vermiş. Bura ne kerte yer olduğunu demiş oturunca sağanarsın demiş. Papaz sıtmalıktır demiş. Zangoç keşkem olsa demiş. Bura kesat yerdir demiş. Boyumcas borca batmışım demiş. Papelden yana istifin yoğusam senin de yakında olacağın odur demiş. Çok geçmeden zangoçun anlattığı vaziyete papaz da düşmüş. Sağa borç, sola borç, artık esnaf krediyi kesmiş. Bir pazar sabahı cemaatin kiliseye dolduğu bir sırada papaz ayine girmeye hazırlanırken zangoç sormuş. Papaz efendi demiş, öğleyin ne yiyeceğiz demiş. Papaz bir şey hazırlamadın diye sormuş. Zangoç laf ile pilav pişerse derya kadar yağ benden demiş. Kim ne ver oğur ki alıp pişirelim demiş. Neyse papaz demiş ki sen tavite git demiş. Benden selam et demiş. Papaz efendi 2 kilo palamut istiyor de o verir demiş. Zangoç demiş ki ben tavite gidemem demiş. O altık çurçur bilen vermez demiş. Papaz uzatma demiş. Sen papaz efendi selam etti de o verir demiş ve ayine girmiş. Biz ayini yaparken garip tesadüf, İncil'i açtığı zaman önün Hazreti Davut'un mukaddimesi çıkmış. Başlamış vaaza. Tavit ne dedi? Barabar okuyalım. Tavit dedi ki, fıkarayı kollayınız, onları seviniz. Fıkarayı sevenler aziz olurlar. Neyse sayfayı çeviriyor. Tavit ne dedi? Tavit dedi ki, yalan laf etmeyiniz. Doğru laf edenler cennetin balasında yer alırlar. Yalan konuşanlar cehennemin narı cahiminde kebap olurlar. Neyse bir sayfa daha çeviriyor. Tavit dediği tabi Hazreti Davut malum. Bakalım İncil'de Tavit ne dedi? Neyse papaz o sayfayı da açıyor. Tavit ne dedi diye bağırıyor. O sırada zangoç kiliseden içeriye giriyor. Bu suali kendisine soruldu zannediyor. Ne diyecek yahu? Ben o madarbazlara palık değil selam bilen vermem dedi.
sen kanlım olursun, kıyma bana telli gelin. Vay.
Sevgili dinleyiciler, şehirlerin en ilginç köşelerinden birisi de dikili taşlardır. İstanbul'umuzun da pek çok yerinde dikili taşlar var. Her birisinin meraklı hikayeleri var. Size bu programda bir nebze olsun bunlardan bahsetmek istiyoruz. Hadi beraberce dikili taşları gezmeye çıkalım. Sevgili dinleyiciler, Doğu Roma İmparatoru Septimus Severus veya bizim mekteplerde Fransızca telaffuzuna göre öğrendiğimiz ismiyle Septim Sever, 1094 yılında İstanbul'u kuşattı ve kuşatma 3 yıl sürdü. Bunun üzerine imparator kızdı, şehri fethetti ve müdafaaya katılan herkesi kılıçtan geçirdi. Şehri de ağır bir şekilde tahrip etti. Ancak bir süre sonra bunu yaptığına pişman oldu. Ve oğlu Caracalla'nın teşvikiyle şehri yeniden inşaya karar verdi. Surlar biraz daha geriye alındı. Şehir alanı genişletildi. Yeni surlar Ahırkapı Feneri hizasına başlayıp bugünkü Sultanahmet Meydanı'nı içine alarak Çarşı Kapı'ya kadar varıyordu. Oradan Mahmut Paşa yokuşu hizasından Eminönü'nde bugünkü Mısır Çarşısı'nın civarında denize ulaşıyordu. İmparator Septimus Severus'un emriyle şehirde yeni sokaklar açıldı. Saraylar, mabetler, hamamlar, evler inşa edildi. Bu arada yine onun arzusuna uyularak bugün Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yerde bir akropol kuruldu. Akropol, birkaç mabetle umumi oyunların yapılmasına, halkın toplanmasına mahsus yerleri ihtiva ediyordu ve ayrı bir surla çevriliydi. Adeta şehrin İç kalesi gibiydi. Akropol'ün saray burnuna bakan kapısının önünde granitten tek parça bir sütun vardı. Bugün de durmaktadır. Başlığı Korint tarzında, yüksekliği 15 metre. Bu sütun Roma İmparatoru Marcus Aurelius zamanında Gotlara karşı kazanılan zaferin hatırası için dikilmiştir. Bir zafer dikili taşıdır. Kaidesinin üzerinde Boğaziçi tarafına bakan cephede bunu anlatan Latince bir cümle var. Fortunae reduce ab devictas gotos. Gotlara karşı zafer hatırası. İstanbul'un en eski abidelerinden birisidir bu. Bu sütunun üzerinde evvelce şehrin koruyucusu olduğuna inanılan Vizas'ın heykeli vardı. Ayasofya ile Sultanahmet Camii'nin arasındaki meydanda bir zafer takığı yer alıyordu ve bu meydan heykellerle süslüydü. Ayrıca burada Ayasofya'yı yaptırmış olan İmparator 1. Justinianus'un at sırtındaki meşhur heykeli bulunuyordu. Eski hapishane binasının bulunduğu yerde idam cezaları yerine getirilirdi. Justinianus'un heykelinin yerinde evvelce İmparator 1. Theodosius'un bir sütun üzerindeki gümüşten heykeli vardı. Justinianus'un heykelinin üzerinde bulunduğu sütun ise merdivenlerle çıkılan mermer bir kaidenin üzerine örülerek yapılmıştı. 41 metre yüksekliğindeydi. Bunu yapan Ignatius bir ihtilal sırasında ceza olarak onun tepesine çıkarılmıştı. Orada açlıktan ve susuzluktan ölmek veya kendisini aşağıya atıp intihar etmek arasında serbest bırakılmıştı. O ise bir gece ince bir sicimle dostlarının gizlice bağladığı bir halatı yukarıya çekti. Ancak bu kafi gelmeyince ucuna çamaşırlarını ekledi, aşağıya inmeyi, kaçıp kurtulmayı başardı. Bu abide 1204-1261 yılları arasındaki Latin istilası sırasında çok zarar gördü sevgili dinleyiciler. İstanbul'u 1550 yılında ziyaret eden Pierre Gil, sütunun 31 metrelik kısmının durduğunu söylüyor. Heykelin ise mevcut olmadığını söylüyor. Yalnız yerinde bazı kalıntıların bulunduğunu söylüyor. 100 yıl sonra bu abidenin bir kısmı hala mevcuttu. Bugün ise hiçbir eser kalmamıştır. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan bir sütun da üzerinde İmparator Arkadius'un eşi Eudoxia'nın gümüşten heykeli bulunan bir sütundur sevgili dinleyiciler. 403 yılında dikildiği biliniyor ama yeri tam olarak belli değildi. Evvelce Darülfünun olarak yani İstanbul Üniversitesi olarak inşa edilen ve 1934 yılının başında Adliye Sarayı olarak kullanıldığı sırada bir gece yanıp kül olan binanın temelinin bir tamiri sırasında 3 metre derinlikte kaidesi ve başlığı bulundu. Ve üzerindeki yazıdan Eudoxia'ya ait olduğu anlaşıldı. Aya İrini Kilisesi'nin, ki bu ilk askeri müzedir malum, onun yanına nakledildi. Heykel Senato binasının yanında ve somaki bir sütun üzerinde durduğu bilinmektedir. Sultanahmet Camii'nin karşısında Osmanlılar tarafından at meydanı diye anılmış bir hipodrom var. Bu hipodromun yapılmasına işte bu İmparator Septimus Severus zamanında başlanmış, onun tarafından başlanmış ve İmparator Konstantinus zamanında tamamlanmış. Hipodrom niçin kullanılır? En çok araba yarışları için kullanılır. Romalıların ve Bizansların vazgeçilmez eğlenceleri. Burada bulunan ve hala günümüzde mevcut bulunan dikili taşların en gösterişlisi şüphesiz bu İmparator 1. Theodosius tarafından dikilmiş olan. Tek parça granitten 30 metre yüksekliğinde. Üzerinde hala pek okunaklı hiyerogliflerden anlaşıldığına göre M.Ö. 1700 yılında Mısır'daki Heliopolis şehrinde Firavun 3. Tutmozes tarafından dikilmiş. Ve İmparator Theodosius zamanında 390 yılında İstanbul'a getirilmiş, bugünkü yerine konulmuş. Bu meydandaki bir başka sütun sevgili dinleyiciler hala duran 3 birbirine sarılmış 3 yılan şeklindeki burmalı sütundur veya yılanlı sütun diye de bilinir. İstanbul'da bulunan eserlerin en eskisidir bu. Yunanlıların İranlılara karşı 497 yılında kazandıkları Plate ve Salamen zaferlerinin hatırası için dikilmiş. Delfi'deki Apollon mabedine altın sehpa ile beraber hediye edilmişti. Sonra İmparator 1. Konstantinus onu İstanbul'a getirtmiş ve buraya dikmiş. Bugün yılanların başı yok. Kaidesinde daha önce de bir çeşmenin bulunduğunu biliyoruz. Sultanahmet Meydanı'nda veya Osmanlılar zamanındaki ismiyle At Meydanı'nda 3. bir sütun var. O da örme sütun veya mıknatıslı sütun diye anılır. 25 metre yüksekliğinde. İmparator 7. Konstantinus Porfirogenetus tarafından dikilmiş 10. yüzyılda. Evvelce üstü tunç levhalarla kaplıydı. Tepesinde de tunç bir küre vardı. Bunlar Latin istilası sırasında para basılmak için çıkarılmış ve kullanılmıştır.
Sen de dursun, sil gözünün yaşını. çaresiz dertlere düştüm. Doktor bana bir çare.
Sevgili dinleyiciler, dikili taşları gezmeyi devam ettiriyoruz. Bu Sultanahmet'teki dikili taşlardan sonra en meşhur sütun, akla gelen en meşhur sütun Çemberli Taş. Bulunduğu yer Bizans zamanında çok genişti sevgili dinleyiciler. Şimdi böyle sıkışık olduğuna bakmayın ve Forum Constantinus diye anılırdı. Yani Constantinus Meydanı. İmparator 1. Constantinus bu meydanın orta yerine 9 silindir taştan bir sütun diktirmişti. Üzerine de Apollon'un heykelini yerleştirmişti. Taşların ek yerlerinin belli olmaması için de çelenkler işlenmişti. Daha sonra taşlar civardaki yangınların tesiriyle çatladı ve demir çemberlerle takviye edildi. İşte bundan dolayı Çemberli Taş diye anılmıştır. Sütunun aslı üzerindeki heykelle beraber Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan, Apollon Mabedi'nden getirilmiştir. Yıkılma tehlikesi gösterdiği için kaidesindeki iki silindir taş bir duvarla örüldü. Onun için bugün yalnız 7 silindiri meydandadır. Yoksa 9 silindir olması lazım. 11 Mayıs 330 gününde 1. Constantinus tarafından parlak bir şekilde yapılan ve Nea Roma, Yeni Roma diye anılan şehrin açılış merasiminden sonra Apollon heykeli indirildi. Yerine bu yeni kurucusunun heykeli kondu. Daha sonra onun yerini Julianus'la Theodosius'un, diğer iki imparatorun heykelleri aldı. 1081 yılında İstanbul'da büyük bir zelzele oldu. Bu zelzelede son silindir heykelle beraber yere düştü. Ancak imparator Alexios Komnenos daha sonra bunu tamir etti. Yerine Korent tarzında bir başlık ve yaldızlı bir haç koydurdu. Evet, bir semte ismini veren Çemberli Taş'tan başka bu İmparator Konstantinus'un bir başka sütunu da yine onun tarafından yaptırılmış ve bugünkülerden evvel bulunmuştur. Surların kapılarından İsa kapısı vardı. Sonra Esek kapısı adıyla tanındı. Bu kapının yanında ve surların dışındaydı. İşte bunun için ona exobion denirdi. Exobion Rumca dış sütun demektir. Birinci Konstantinus'un yaptırdığı surlar bugünkü Etyemez semtinden, deniz kıyısından başlardı, Yenibahçe Vadisi'ni aşar, Sinanpaşa Camii'nin bulunduğu yere varır, hafifçe doğuya kıvrılıp bugünkü Darüşşafaka binasının yanında Poladrion kapısını meydana getirirdi. Sonra daha doğuya döner, Poletya yani un kapanı kapısında Haliç'e ulaşırdı. Efe kapısı Etyemez'den sonra gelen ve ilk kapıydı. Eski İsa kapısı mescidinin Dios Mastur Rumların zamanındaki ismi onun yanındaydı. Burası bir adından da anlaşılacağı gibi bir Bizans kilisesiydi. Kanuni Sultan Süleyman zamanı sadrazamlarından meşhur Makbul İbrahim Paşa burayı satın alıp mescit ve yanına bir de medrese yaptırdı. 1894 zelzelesinde çok harap oldu ve bir daha tamir edilemedi. Bu kapı daha önce Oria Pili, Yaldızlı Kapı diye anılırdı. Bu isim daha sonra bugünkü Theodosius surlarının 7 kule yanındaki kapısına verildi, Yaldızlı Kapı. Evet, Bayezid'le Laleli'ye giderken tramvay istasyonunun yanında bir hamam var. Harap, kapalı, Patrona Hamamı diye bilinir. Meşhur Patrona Halil isyan edip de Lale Devri'ni ortadan kaldıran, Nevşehir'i damat İbrahim Paşa'yı öldüren, Sultan 3. Ahmet'i tahttan indiren bir ihtilal var. Patrona ihtilali, isyanı. Bu isyanı gerçekleştiren Patrona Halil bu hamamın tellağıydı. İşte onun için oraya Patrona Hamamı denir. Patrona bir denizcilik ünvanıdır aslında. Bu hamam, Patrona Hamamı diye anılan hamam aslında 2. Bayezid Külliyesi'nin bir parçasıdır. Bayezid Hamamı'dır. Bunun yanında İmparator 1. Theodosius'un gümüşten heykelini taşıyan bir sütun vardı sevgili dinleyiciler. 393 yılında dikilmiş bu sütun. Üzerinde de bir heykel vardı. Bu heykel 446 zelzelesinde yere düştü. Ve İmparator 1. Anastasius tarafından eritildi. Yerine kendi heykeli yapıldı. Türkler şehri aldığı zaman üzerinde heykel yoktu bu sütunun. 1509 yılındaki zelzelede de sakatlandı. Aman bir kazaya meydan vermesin diye tamamen yıktırıldı. Bugün, daha doğrusu yakın zamanda Avrat Pazarı diye bilinen Forum Arcadius var. Burada imparatorun Gotlarla Vizigotlara karşı kazandığı zaferlerin hatırası için İmparator Arcadius tarafından bir sütun dikilmiş 403 yılında. Bu sütunun üzerinde de imparatorun bir heykeli vardı. Bir yıldırım isabet etti bu heykele ve 740 yılında bu heykel devrildi. 1719 yılında dediler ki bu tehlikeye sebebiyet veriyor. Başa bir iş açar, tehlikeye meydan verir, kazaya meydan verir. Yıktırıldı ve yalnız kaidesi kaldı bu sütunun. Bu sütunun kaidesiyle beraber yüksekliği 41 metreydi. İmparator 2. Theodosius Bakırköy'de de bir sütun diktirmiş sevgili dinleyiciler. Bunun üzerinde de evvelce bu imparatorun heykeli vardı. Sonra devrildi. Sonra deniz kıyısında terk edilmiş olarak kaldı. Bu da Mısır granitinden yapılmış çok güzel bir sütundu. İstanbul'da en çok 1. Theodosius'un sütunları vardı sevgili dinleyiciler. Bunlar ta oraya Pili'den, Yaldızlı Kapı'dan başlar. Ayasofya varan büyük yol boyunca yani Edirne Kapı'dan Ayasofya kadar uzanan büyük yolun boyunca dikilmişlerdi. Çoğunun bugün yeri bile belli değil ama hatıralarda yaşıyor. Nasıl? Bunlardan en son bugünkü belediye ile vezneciler arasındaki sütunlar kalmıştı. Bu sütunların bulunduğu yere İstanbul halkı direkler arası derdi. Ve malum vaktiyle bütün tiyatrolar, kafeler hep burada faaliyet gösterirdi. Tabiri caizse İstanbul'un eğlence merkeziydi direkler arası. Onun için bunu ifade etmek üzere direkler arası tabiri kullanılır. Bu direkler arası bilahare İstanbul'un tevsi çalışmaları sebebiyle yıktırılmıştır İttihat ve Terakki Hükümeti zamanında ve Cumhuriyet dönemine bunlardan tek bir tane bile kalmamıştır. Ancak direkler arası tabiri hala hafızalarda. İşte bu direklerin daha doğrusu sütunların daha çok olduğunu biliyoruz. Ta Edirne Kapı'ya kadar uzanan yol güzergahında ki bu İstanbul'un en büyük bulvarıydı ve İmparator Theodosius tarafından yaptırılmıştı. Bunlardan birisi de Silivri Kapı'daydı. Yerini ve şeklini ancak bilemiyoruz. Evet, gelelim Kıstaşı'na. İstanbul'daki dikili taşların belki de en meşhuru ve en enteresanı, adından belli, Kıstaşı. Bu sütun bugün Fatih'te Millet Kütüphanesi'nden Saraçhane başına inen yolun sağ tarafında bulunmuş olan Marsyanus Meydanı'nın tam ortasında yer almaktaydı. Şimdi evlerin arasında bir dört yol ağzında bulunuyor ve bu semte adını vermiştir. Bu sütun İmparator Marsyanus'un heykelini taşıması için dikilmiş 450 yılında. Tek parça granittendir ve kaidesiyle beraber yüksekliği 21 metredir. Sütunun kendisi ise 11 metredir. Evvelce üzerinde bunun Marsyanus için Tatianus Decius tarafından dikildiğini anlatan bir kitabe vardı. Şimdi ne heykel var ne de kitabe. Yalnız kitabeyi sütuna tutturan delikler hala duruyor. Bunun Fatih Camii'ne bakan yüzünde hala iki kanatlı peri kabartması var. Soldaki daha iyi halde. Başlığın bir kısmı ise kırılmış. İşte bu sütun bugün yanlış olarak Kıstaşı diye bilinmektedir. Aslında Kıstaşı değildir bu. Ve daha önce de size söyledik, bunun adı Marsyanus sütunudur. Peki bu Marsyanus sütunu ise, Kıstaşı değilse, asıl Kıstaşı nerede? Asıl Kıstaşı sevgili dinleyiciler, İstanbul'un 3. tepesinin üzerindeydi. İstanbul malum 7 tepedir. Bu 7 tepeden 3. tepesi bugünkü Fatih Camii'nin olduğu tepedir. İşte bu Kıstaşı da vaktiyle bu civardaydı. Tek parça somakidendi. Üzerinde aşk mabudesi Afrodit'in bir heykeli vardı. İşte Afrodit'in heykeli sebebiyle buna Kıstaşı denirdi. Yine bir rivayete göre bu sütun yanından geçen genç kızların bakire olup olmadıklarını, bekaretlerini koruyup korumadıklarını haber verirdi. Bu haber verme yine rivayete göre sütunun biraz eğilmesiyle veya gayipten gelen bir sesle olurdu. İmparator 1. Justinianus'un baldızı bu kız taşının yanından geçerken sütun onun bakire olmadığını haber vermiş. Bunun üzerine imparatorun emriyle bu kız, neyse kadın, öldürülmüş, heykelde kırılmış. Bir de bundan kız taşı dendiği söyleniyor. Fakat kuvvetli rivayet şu ki üzerinde belki heykel, kız heykeli vaktiyle bulunduğu için kız taşı dendi. Bu sütun 16. yüzyıla kadar bulunduğu yerde duruyordu. Sonra Mimar Sinan, devrim padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın müsaadesiyle buradan bunu aldı ve Süleymaniye Camii'nin inşaında kullandı. Şimdi camiye girişte sağdaki koridoru tutan 4 tane porfir sütun var. Bunlardan ilki işte bu kız taşıdır. Ve yüksek geldiği için ucunun bir kısmı kesilmiştir. Bugün ancak 9,5 metrelik bir kısmı mevcut. Öbür 3 sütundan birisi Ayasofya'daki eski büyük saraya aittir. Öbür ikisi ise İskenderiye'den getirilmişlerdir. Demek ki Süleymaniye Camii'nin bu 4 sütununun birisi kız taşı, hakiki kız taşı. Birisi eski büyük saraya ait, Bizansların Ayasofya'daki eski büyük saraya ait bir sütun, diğeri İskenderiye'den gelmiş. Demek ki bugün Kıstaşı denilen aslında Kıstaşı değil, Marsyanus sütunu. Asıl Kıstaşı şimdi Süleymaniye Camii'nde, yanlış olarak Marsyanus sütununa Kıstaşı deniliyor. Sevgili dinleyiciler, dünyanın en uzun sütunu neredeymiş onu da size söyleyerek sözlerimizi bitirelim. İtalya'nın Torino şehrinde iş meydanı var. Bu iş meydanında 25 metre uzunluğunda, yüksekliğinde bir betonarme sütun bu. Ve yeni bir sütun. 8 günde yapılmış, mimar Pierluigi Nervi tarafından. Ama dünyanın en uzun yekpare taş sütunu Mısır'da. Tep harabelerinin kuzey kısmında kalıyor. Karnak'ta Amon mabedinde ki sütunlar her biri 21 metre yüksekliğinde yekpare taş. Milattan önce 1270 yılında yaptırılmış 19. sülaleden meşhur firavun 2. Ramses tarafından.
yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Da gelse annemin yelkeni olsa, açsa da gelse. Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse. Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta da TGRT FM'de yayınlanmakta olan Çınaraltı programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak umuduyla hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.